Merhabalar herkese. Libcast'in bu bölümünde Nazlıcan Kanmaz'la birlikte kitap tartışmalarına devam edeceğiz. Aslında bu programı ve bu konsepti Barış Ertürk hazırlamıştı. Ancak birkaç bölümlüğüne ben devraldım. Nazlıcan, hoş geldin.
Teşekkürler Numan, hoş bulduk. Nasılsın?
Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben iyiyim, çok teşekkürler.
Bu bölümde tartışacağımız ve üzerine konuşacağımız kitap Hannah Arendt'in Kötülüğün Sıradanlığı olacak. Aslında bu son zamanlarda Yusuf Yerkel'in de attığı tweetle gündemimize giren ve Yusuf Yerkel'in attığı tweetin içinde aslında kendisine örnek gösterdiği ve bizatihi Arendt'in tanımladığı insanlardan bir tanesi olması sıkıntısı gibi bir durum söz konusu. Önce biraz Arendt'ten ve kitabın baş kahramanı Eichmann'dan bahsetmek istiyorum ben. Arendt 1906 doğumlu, Almanya doğumlu siyaset bilimci. Kendisi bir Yahudi. 30'larda Yahudilere karşı yürütülen ayrımcılık kampanyasında Almanya'da ders vermesi engelleniyor ve oradan Fransa'ya geçiyor. Ardından 2. Dünya Savaşı sırasında Fransa'nın işgaliyle birlikte Amerikan pasaportu alıyor ve Amerika'ya göç ediyor. Bunun sonunda Princeton'da ders veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1980'lerde vefat ediyor. Kötülüğün Sıradanlığını 1963 yılında yazıyor. Eichmann ise kitabın baş kahramanı olan ve Yahudi soykırımında büyük acılara vesile olan insanlardan bir tanesi. Aslında kendisi sıradan elektrik firmasında çalışan bir insan. Herhangi bir askeri geçmişi yok. 30'larda bir askeri eğitim alıyor ama ordudan geldiğini söyleyemeyiz. Liseyi bitirmemiş, sonra mühendislik eğitimi almasını istiyor ailesi ancak onu da bitiremiyor. Savaş sonrasında, 2. Dünya Savaşı sonrasında yaptığı soykırımdan sonra Arjantin'e gidiyor ve orada yakalanarak İsrail'e getiriliyor. Eichmann'ın hikayesiyle alakalı Arendt İsrail'e getirilmesini yargılaması başlamadan aslında cezasının belli olduğu ve İsrail politikasının aslında bir yargılamayı bir araç olarak kullandığı, dünyadaki Yahudilere karşı promot aracı olarak, yani soykırımın kendi ülkelerine dönmeleri için, İsrail'e dönmeleri için soykırım yargılamasının bir promot aracı olarak kullanılmasından bahsediyor. Ama bundan önce biraz soykırımdan bahsetmek istiyorum ben. Soykırım olarak adlandırılmıyor. Zorunlu göç olarak adlandırılıyor ilk başta. 1930'larda Nürnberg yasaları var Almanya'da çıkartılan. Bu Nürnberg yasaları Almanlarla, Alman kanı taşıyan insanlarla Alman Yahudilerin evlenmesini yasaklıyor. Buna sanırım ilk sistemsel Yahudi ayrımcılığı diyebiliriz Almanya'da 1930'larda yaşanan. Antisemitizm o zamanlar Avrupa'da da yaygın, Almanya'da da yaygın ama sistemsel devlet tarafından uygulanan ilk ayrımcılık bu oluyor. Ardından bunların, yani bu yasaların doğrudan Alman vatandaşlarını devletsiz yaptığını söyleyemeyiz. Çünkü o ayrı bir tartışma konusu. Belli bir zaman sonra Alman Yahudileri devletsiz de ilan edilecekler. Özellikle 1940'lara doğru.
Evet.
Benim aslında ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, burada topu sana atmadan önce şunu söyleyeyim. Açılış konuşmalarında, yargılamanın açılış konuşmalarında Eichmann'ın yardım aldığı, yani bu nihai çözümün yaratıcısı olarak adlandırılan Eichmann'ın yardım aldığı insanların sıradan doktorlar, akademisyenler, mühendisler olduğundan bahsediyor Arendt. Ve bu insanların belirli koşullar altında normal tepkiler değil, çok anormal tepkiler verdiğini söylüyor. Sen neler söylemek istersin bu durum hakkında?
Yani açıkçası burada vermiş oldukları tepkilerden çok beni ilgilendiren şey, yani benim ilgimi çeken şey birazcık bu. Neden Arendt'in bunları banal olarak tanımladığı ya da sıradan olarak tanımladığı? Çünkü aslında verdikleri tepkiler sıradan tepkiler değil. Ancak kötülüğün bu kadar çabuk sıradanlaşabilmesi gerçekten hem onu şaşırtan hem de kötülüğün ya da en azından bu Holokost zamanında yaşanan kötülüklerin ne kadar banalleşebileceğine, ne kadar normalleşebileceğine dair bizim elimize aslında büyük kanıtlarla geliyor olması. Eichmann mesela benim için de gerçekten ilginç bir karakter. Çünkü işte mühendislik eğitimi almasını istiyor ailesi, işte normal herhangi bir karakter bir yerde çalışıyor falan filan. Ama her normal insan gibi belli bir amaç ve doğrultu arayışı içerisinde. Tam o zamanlarda da işte Nazi Partisi'nin, Nasyonalist Sosyalist Parti'nin yükseldiği zamanlar oluyor. Ve bir şekilde etrafında bunu gördüğü için bu tarafa doğru yönelmiş oluyor. Yani Nazilerin bir parçası olmuş oluyor.
Ve o dönemde bu Nazilere katılmamak biraz da istisna sayılan bir durum aslında. Evet. O dönem ve benim daha çok böyle kafamı karıştıran şey, barbarlığın patladığı zamanlarda hepimizi terk eden entelektüellerden bahsediliyor kitapta. Doğrudan bu cümle geçiyor. Bu mesela benim bugünle de çok relate ettiğim bir kavram. Bir kötülük, bir barbarlık durumu ortaya çıktığında işte bahsedilen entelektüeller, okumuş insanlar ya da toplumu yönlendirmesi gereken insanlar tamamen yok olabiliyorlar. Yani bugünün Türkiye'sinde hala bu tamamen Nazi Almanya'sında olduğu kadar ya da işte bugünün dünyasında diyeyim, sadece Türkiye ile sınırlamayayım. Bugünün dünyasında bu tamamen kabul edilebilir bir kavram değil ve özellikle bugün yaşadığımız şeyleri Nazi Almanya'sıyla kıyaslamak biraz da onlara haksızlık olur. Yahudilerin yaşadığı acılara haksızlık olur. Bu kesinlikle benim karşı çıktığım bir şey ama bu tip böyle totaliter yönetimlere doğru gidiş zamanlarını birbiriyle kıyasladığımız zaman kamusal figürlerin, entelektüellerin, elitlerin bir anda ortadan kaybolması ya da bir anda kendi kabuklarına çekilmesi çok anlam verebildiğim bir şey değil aslında.
Ya dediğin gibi gerçekten en başına döneceğim. O zamanlarda Nazi gençliğine üye olmamak gerçekten imkansıza yakın bir şey. Hatta geçenlerde işte hafif etrafında yaşlı insanlarla yemek yemiş bulundum Lüksemburg'da. Orada işte masada oturan bir amca vardı. Kendisi şeyi anlatıyordu, işte Nazi gençliğine nasıl katıldığını, nasıl söylediklerini yapmadığını ama katılmamasının mümkün olmadığını falan gülerek anlatıyordu. Biz tabii bu tarz şeylerin dışında kaldığımız için, halbuki coğrafyamız bu tarz soykırımlara o kadar uzak olmamasına rağmen, benim gerçekten kanımı donduran bir anı oldu en azından. Yani sadece onu dinlemek bile beni gerçekten şaşırttı. Ama adam gayet kendi halinde bir şekilde kendi işte yaşadıklarını, anılarını falan anlatıyordu. Bir yandan İşte şok oluyorsunuz. Özellikle işte 2020'de bunu dinlerken insan şok oluyor. Ama bunun zaten aslında pek çok yerde hala devam ettiğini ve dediğim gibi bizim coğrafyamıza da çok yabancı bir kavram olmadığını düşününce aslında orada kötülüğün sıradanlığını birazcık daha anlayabiliyor insan. Ya da belki onu biraz daha yakışabiliyor diye düşünüyorum. Bu şeylere geldiğimiz zaman da entelektüeller olsun, akademisyenler olsun, gazeteciler, sanatçılar, işte sivil toplum kuruluşları falan. Bu beni gerçekten şaşırtıyor. Çünkü biz bu şeyleri savunurken, bu alanları, bu insanların yaptıkları işleri demokratik toplumun bir parçası olarak savunurken, bunlar demokratik bir toplumun oluşmasında gerekli olan
bileşenler.
Bileşenler derken biz tam asıl ihtiyaç olunan yerde bunlar birdenbire ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bunların ortadan kalkmaya başlaması böyle en direkt bir şekilde devlet eliyle falan da olmuyor. İnsanlar belli bir yerden sonra bu payelerini, bu yetkilerini daha az kullanmaya, daha az görünür olmaya ve en sonunda yok olmasına doğru bir yol alıyorlar. Senin dediğin Yusuf Yerkel örneği de bence çok ilginç. Onun hakkında birazcık daha seni şey yapmak isterim, sorularını sormak isterim aslında. Ne düşündüğünü merak ediyorum.
Biraz da sona doğru geleceğim aslında ona, Yusuf Yerkel örneğini. Biraz daha kitaptan konuşmak istiyorum. Tamam. Mesela Almanya'nın savaş başlangıcında sloganlarından bir tanesi Almanya'nın kader savaşı. Yani bu birkaç şeye referans ettiğini söylüyor Arendt burada. Bir, Almanya'nın savaşı başlatmadığını. İki, bu savaşın savaş olmadığını, kader olduğunu ve savaşın bir ölüm kalım meselesi olduğundan bahsediyor Arendt. Bu yaklaşım aslında yani bir nevi sorumluluğu kendinizden atıp başka bir üst otoriteye devrediyorsunuz ve bu devrettiğiniz üst otorite ölüm kalım meselesi haline geldiği için yaptığınız her şeyi meşru kılmaya da itiyor aynı zamanda sizi. Sonuçta bu savaş siyasetçilerin, politikacıların istediği bir şey değilmiş gibi bir algı yaratılıyor. Aynı zamanda tabii bunun bir de soykırım tarafı var. Savaşın başlamasıyla soykırım şiddetleniyor. Önce göç planı içerisinde, zorunlu göçe tabi tutma içerisinde Madagaskar'a göç ettirilmesinden bahsediliyor. Yaklaşık 4 milyon Yahudi. Peki Madagaskar'ın haritada nerede olduğunu biliyoruz. Yani bu zaten fiili bir soykırım demek. Ama bunun teknik olarak mümkün olmayacağı anlaşılıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş özellikle hem partinin üst düzeylerinde hem SS'in üst düzeylerinde bir nihai çözüm kavramı ortaya çıkıyor. Burada benim aslında ilgimi çeken bir diğer nokta, soykırımın belgesi nerede? Bir grup var. Burada mesela kitapta Arendt'in bahsettiği bir diğer benim ilgimi çeken şey, bahsedilen yazışmaların yani nihai çözümü emreden yazışmaların dahi belirli bir dil kuralları içerisinde gerçekleşiyor olması. Burada mesela imha, tasfiye, öldürme gibi kelimelerin hemen hemen hiç kullanılmadığını söylüyor Arendt. Bu durumda doğal olarak kimse kimseye açık olarak bir soykırım emri vermediği için Ya, bir soykırımında de, belgesi olmamış oluyor yani.
Evet ya, bir de sanki şey gibi, bir diploma gibi belge aramak, sanki işte evet burada soykırım yapılmıştır, altında Hitler'in imzasının olması falan gibi böyle bir şey aramak bence biraz tabii ki saçma. Çünkü mesela şeyden de bahsediyoruz, kurumsallıktan falan bahsediyoruz ya da kurumsal dışlayıcılıktan falan da bahsediyoruz. Bu mesela bu kurumsal ırkçılık dediğimiz institutional racism özellikle şu anda Amerika'da çok konuşulan bir konu. Var mı yok mu? Varsa nasıl var? Varsa nereden göreceğiz falan gibi şeyler var. Aslında o da çok önemli bir şey gibi geliyor. Zaten o zamanlarda SS'in tam da içinde bulunduğu bir kafa yapısı olarak bu işte institutional racism, kurumsal ırkçılık ya da kurumsal antisemitizm diyelim onların özelinde. Herhangi bir yerde yazılı veya sözlü olarak belirtilmeyen, ancak insanların davranışlarından, tutumlarından ve farklı işte bu emir komuta zincirindeki her bir zincirin parçasındaki insanların davranışlarından üst üste koyduğum zaman anladığımız, etkilerini görebildiğimiz, ancak birebir de tek tek insanların suçunu indirgeyemeyeceğimiz bir antisemitizm, belirgenemeyen bir ırkçılık durumu var.
Hatta burada şöyle ekleme yapayım ben senin söylediğine. Naziler Avrupa'yı birleştirici unsur olarak antisemitizmi bile görüyorlar. Yani bu herkes tarafından o kadar kabul edilmesi gereken, de facto olarak uygulanması gereken bir şey ki bunu Avrupa'yı birleştirici unsur olarak görebiliyorlar. Burada işin işte bir diğer taraflarından bir tanesi Eichmann'ın aslında Arendt, Eichmann'ın bu görevden çıkabileceğini ve bunun bir yaptırımının olmadığını, yani buna mecbur olmadığını, bu yaptıklarına mecbur olmadığını, bunu yani görevden çıkma eylemini gerçekleştirmediğini söylüyorlar. Bu biraz kötülüğün sıradanlığı kavramını aslında yavaş yavaş açıklamaya da başlıyor. Yani görevden çıkıp belli bir yaptırıma tabi tutulmamasına rağmen, çünkü alttan hem daha hevesli hem çok hevesli, yani bu hevesliyi tırnak içerisinde kullanıyorum, nihai çözümü uygulamak için ya da sadece nihai çözüm de değil, birçok Nazi politikasını uygulamak için hevesle gelen insan olmasına rağmen içinde bulundukları durumdan çıkmak istemediklerini söylüyor Arendt. Bu bana biraz şey geliyor artık. O kadar garip bir ruh haline bürünüyorlar ki yaptıkları şeyin tamamen normal olduğunu, hani bir iç muhasebeye dahi tutmuyorlar kendilerini. Her şeyi geçtikten sonra insanın kendisiyle yaptığı muhasebede bu yaptıklarının aslında bir sorun teşkil ettiğini anlaması gerekiyor gibi geliyor bizlere, ama gerçekten o zamanlarda Yahudi soykırımının gerçekleştirildiği zamanlarda bu böyle değil.
Aslında şey, Arendt şeyden bahsediyor. İşte Eichmann'ın ne kadar ne yaptığının farkında olamayacak kadar insanların karşısındakini anlayamayan bir insan olduğundan bahsediyor. Eichmann üzerinde değil, pek çok Nazi üyesinde, işte Nazi Partisi'nin üyesinde olan bir şeydir büyük ihtimalle, ama eninde sonunda vardığımız yer birazcık empati yoksunluğu oluyor. Empati şey değil, yani hani karşısındaki insanı anlayamamaktan öte karşısındaki insanın nasıl davrandığını hissedememek, bu çok normal bir insan içgüdüsel bir davranış olmasına rağmen bunu görememek, aslında bir yerden sonra gerçekten insanlığının bir kısmını kaybetmek demek oluyor. Çünkü yaptığı işi sadece küçük bir neden sonuç ilişkisinde gördüğü zaman o küçük neden ve sonuçlar birbirlerine eklenmiyorlar ve bu eklenmeme hali o yaptığı işi yüzeysel ve manasız bir hale getiriyor. Bu yüzeysellik ve manasızlık tabii ki empatiyi bir yerde ikinci konuma düşürüyor olabilir, ama aslında bir insan olarak düşmesi gerekmeyen bir iş yapıyor. Çünkü insanlarla bu işi yapıyor. Ama yine de bir şekilde bu yüzeysellik ve manasızlığın ötesine girdiği için, yüzeysellik ve manasızlığın içine girdiği için kendine göre, Eichmann'a göre yaptıkları, bu gerçekten bir yerden sonra insanlığın dışında bir iş yapmaya başlamasına neden oluyor. Ama asıl dediğin gibi benim de ilgimi çeken ve hala çok da açık açık anlamadığım bir durum olan, neden devam etmek istedi? Yani çok iyi bir iş yapmadığını farkında olmasına rağmen bir insan nasıl bunu yapmaya devam eder?
Burada bence yani bir diğer nokta, mesela burada kendi kendime açıkladığım, Eichmann'ın Hitler'i açıklarken, kitapta direkt geçişini okuyacağım, zaman onu en başından beri hatalı olduğunu gösterebilir ama ortada su götürmez bir gerçek var. Bu adam Alman ordusuna 10 başalıktan başlayıp yaklaşık 80 milyonun führerliğine kadar ilerledi. Tek başına başarısı bile bu adamın emrine girmem gerektiğini söylüyordu. Yani normal sıradan insanları bu ideolojilerin, yani totaliter ideolojilerin, ki sadece bunu totaliter ideolojilerle sınırlandırmak da yanlış olur, genel olarak ideolojilerin sıradan insanları bir anda sadık oldukları için belli bir seviyenin üstüne çıkartması ya da normalde oraya gelemeyecekleri konumlara getirmesi, gelemeyecek halde oldukları konumlara getirmesi aslında bu insanlar için bir bağımlılık oluşturuyor gibi geliyor bana. Yani oradan asla feragat edemiyorlar. Çünkü oraya gelmelerinin sebebi aslında bu ideolojilere ya da liderlerine duydukları bağlılık olduğu için yani bir noktada o çıkışı yapamıyorlar gibi geliyor bana. Ama yine de mesela Yahudi soykırımı özelinde yine de hiç mantıklı değil. Çünkü 4 milyon 5 milyon insanın öldürülmesinden bahsediyoruz burada ki bunlar da kesin olmayan rakamlar.
İkimizin de artık bir şey söyleyemediği noktalara geliyoruz. Gerçekten kitabı okumamıza rağmen insanın tam olarak anlamlandıramadığı durumlar içerisindeyiz. Ya da en azından onlar içerisindeler ve biz onu anlamaya çalışırken biz de anlamlandıramıyoruz. Bana hep şey gibi geliyor ama bu totaliter rejimlerde emir komuta zinciri hep bizim normal hayatta karşılaştığımız nedensellik zincirini taklit ediyor gibi geliyor. Yani işte güneş doğuyor ve güneş batıyor falan filan gibi nedenselliğin aynısını sanki bu insanlar belli bir emir komuta zincirini takip ederken bu normal doğal akımın ya da akışın bir parçası gibi hissediyorlar ve bundan çıkış yani işte Eichmann'da gibi olsa bile aslında biraz da yok gibi onun için. Yani çünkü kendini var etme süreci tamamen buna bağlı. Bundan dışarı çıktığı zaman kendisi Eichmann olmuyor tabii ki. Hem herhangi bir işte Alman vatandaşı oluyor ve bundan ya hoşlanmıyor olabilir ya da bu onu artık tatmin etmiyor olabilir. Kendi şeyi dışarısındaki, kendi kontrol dışındaki emir komuta zinciri onu birden bir yerden sonra varoluş sebebi olmaya başlıyor. Ki bunu zaten biraz sonra tartışırız. Farklı farklı totaliter rejimlerde de görmek mümkün.
Evet, biraz daha tekrar kitaba döneceğim ben. Tamam. 1942 yılında Yahudileri tamamen devletsiz hale getiriyor Nazi Almanyası. Burada devletsiz oldukları için yani devletten dışlanmış oldukları için daha doğrusu devletten dışlanmış değil, herhangi bir devletin vatandaşı olmadıkları için Yahudilerin akıbetinin ne olacağı sorgulanamıyordu. Bir ikinci sebepte kitapta bahsedilen mallara el konulmasının imkanı tanındı. Burada tabii ki bu çok ciddi bir aslında Nazi Almanları için teşvik diyeyim. Yani Yahudilerin mallarına el konulması sistematik olarak 1930'lardan beri, 35'lerden beri yapılan bir şey Almanya'da. İşte bu insanlara farklı pasaportlar verilmesi için ya da göçe tabi tutulmaları için bizzat bu insanların mal beyanlarından bulundukları mallar çok ciddi, çok ucuz fiyatlara satın alınıyor vesaire. Bu tip durumlar söz konusu. Bunun yanında bir de ilginç olan ama aslında bunu yargılayıcı bir şekilde söylemediğim, çünkü o dönem yaşadıklarının psikolojisini tahmin dahi edemeyeceğimiz bir durum daha var. Yahudilerin yine Nazi Almanyası ile birlikte işbirliği yapması gibi bir durum söz konusu. Burada Arendt bu psikolojiyi şey diye bahsediyor. 100 kurban verip binlerce kurban kurtarmak ya da binlerce kurban verip 10 binlerce kurban kurtarmak gibi bir durumdan bahsediyor Arendt. Bu benim dikkatimi çekmişti yani. Yahudileri yine belirli yerlerde, bütün Almanya'da ya da bütün savaş genelleştiğinde, savaş yayıldığında bütün Avrupa'da değil ama belirli yerlerde Yahudileri yine Yahudi cemaatinin ya da belirli kliklerin, Yahudilerin içindeki belirli kliklerin ihbar ettiği gibi bir durum söz konusu. Buradan yargılama vesaire yapmak kesinlikle yanlış olur. Çünkü o dönemde yaşanılan psikoloji tabii. Yaklaşık 10 yıl boyunca sistemik bir soykırımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece ilgimi çeken bir nokta biraz daha ülke bazında inceliyor kitabın 3. kısmında. Bu ülke bazında incelemesinde işte hangi ülkelerin işgale uğradıktan sonra Yahudiler hakkındaki politikalarından bahsediyor. Burada önemli olan nokta, yani kitabın da vurguladığı, Arendt'in de vurguladığı nokta Danimarka. Danimarka kendi devletindeki Yahudilere karşı herhangi bir politika uygulamıyor ve ekstra olarak devletsiz Yahudilerin, Danimarka'ya göç etmiş eskiden Alman vatandaşı olan devletsiz Yahudilerin Danimarkalıların rızası olmadan onlar üzerinde hak iddia edemeyeceğini söylüyor Almanlara. Çünkü bu insanların artık Alman vatandaşı olmadığını söylüyor.
Evet.
Ve Danimarka vatandaşları o dönemde Danimarka Yahudisi olsun olmasın bütün Yahudileri evlerinde saklayarak onların soykırımdan kurtulmasını sağlıyor. Arendt bu hikaye için şöyle diyor. Danimarka hikayesi şiddet içermeyen eylemin ve çok güçlü şiddet araçlarına sahip bir düşmana direnişin bünyesindeki muazzam güç potansiyeli hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen bütün siyasal bilimler araştırmacılarının mutlaka okunması tavsiye edilecek türden bir hikayedir diyor. Biraz geriye döneyim bu şeyle entelektüellerle başlattığımız hani o entelektüellerin kaybolması durumu Danimarka'da aslında olmuyor. Danimarka gerçekten Nazi Almanyası'na karşı bir direniş gösteriyor ve burada kitabın içinde birçok yerde bahsedilen bir şey daha var. O da şu, direniş gördüğünde bu insanların yaptıkları soykırım politikasında diretmesinden ziyade direnişle birlikte hareket etmesi durumu. Aslında çok ilginç bir şey. Yani bu insanlar Yahudilere karşı soykırım uyguluyorlar ve çok ciddi sayıda insana zarar veriyorlar ama aynı zamanda bir direnişle karşılaştıklarında da politikalarına devam etmek için çok istekli değiller. Yani evet, garip bir durum söz konusu. Ben anlayamıyorum açıkçası. Gerçekten kitabı hani okudukça şey oldum. İkimiz dedin ya az önce ikimiz de konuşamadığımız yerlere geldik diye. Kitabı okudukça bugünün aklıyla düşündüğümüzde o dönemi anlayabilmemizin çok mümkün olmadığını anladım ben. Özellikle Arendt'in yazdıklarından.
Evet, evet, kesinlikle. Beni de gerçekten özellikle itaat kısmı çok şaşırttı. Sen alıntılar senin önündeydi galiba. Onları okursan ben de şey yapacağım ama itaat özellikle şeyin de Eichmann'ın da bahsettiği işte kendi itaatinin onun yönetenleri tarafından suistimal edildiğini söylüyor bir yerden sonra yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir yerden sonra kendi itaatinin de saçmalığından mı ya da ne bileyim manasızlığından bahsetmeye çalışırken aynı zamanda o itaatinin kendisine bu işleri yaptıran şey olduğunu ve suçsuzluğunun da bir nişanesi olduğunu söylüyor gibi geliyor. Yani bu itaati hem o yönde hem de diğer yönde kullanabiliyormuş gibi geliyor. Ve ben aynı işte Hannah Arendt'in de dediği gibi Eichmann'ın bunu gerçekten bütün kalbiyle inanarak her iki tarafın da doğru olduğuna inanarak yaptığını düşünüyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
Ya burada idam edilmeden önce aslında yaptıklarından çok pişman olmadığını görüyorum ben. Almanya ile ilgili bir şeyler söylüyor. Arjantin ile ilgili bir şeyler söylüyor. Zaten burada aslında itaat daha biraz tartışılması gereken kavram. Hani burada kesinlikle Eichmann'ın suçunu onun itaatinden, onun bilgisinden ya da şeyinden çıkartıp ona bir suçsuzluk atfetmek istemiyorum. Ama Arendt de zaten buna yakın şeyler söylüyor. Doğrudan bu yapılan şeyin aslında sistemik ırkçılığın ve soykırımın bir şekilde genel bir politika haline geldikten sonra insanların bunun üstüne düşünmediğinden bahsediyor. Ben de burada aslında biraz şeyi sorguluyorum. Yani itaat kavramının nerede başlayıp nerede bittiğini hani genel olarak kendi açımdan değil ama bunu toplumlar açısından işte mesela bir savaş başladığında bu savaş için itaatin nerede başlayıp nerede bittiği gibi tartışmalar benim de kafamı çok kurcalayan sorular haline geldi. Özellikle kitabı okuduktan sonra mesela daha doğrusu bunun en son uca nereye kadar gidebileceği işte hem günümüz dünyasında olur hem günümüz Türkiye'sinde olur. Yani bu itaatin sınırlarını toplumsal olarak nerede aslında son noktasına ulaşacağını, son noktasının o hangi noktadan sonra insanların bu politikalara karşı bir ses çıkarabileceği tartışması benim kafamı kurcalayan bir şey haline geldi. Bilmiyorum sen neler söylemek istersin bunun hakkında?
Benim çok şaşırtan bir cümlesi var Hannah Arendt'in. Diyor ki zira siyaset çocuk bakıcılığına benzemez. Siyasette itaat ve destek aynı şeydir. Yani çok metnin çok ortalarında söylediği bir cümle ama ben onu okuduğumda gerçekten birdenbire bakı kaldım ve donduğum gibi oldu. Tabii ki yani evet düşündüğüm zaman siyasette itaat ve destek aynı şeydir. Ancak biz siyaseti bu şekilde şekillendirmek istemiyoruz. Biz her zaman düşündüğümüz siyaset yapma hali çok daha demokratik, çok daha işte çok sesli, farklı grupların farklı işte fikirlerin birbiriyle çarpışabildiği bir yerden bahsederken aslında bu Nazi dönemi Almanya'sındaki siyasetin aslında çok da farklı olmadığını artık çok da değişmediğini ya da en azından siyaset anlayışının çok da değişmediğini birazcık fark ediyoruz. En azından ben fark ettim gibi oldu. Onun yüzden gerçekten böyle yüzüme soğuk su çarpmış gibi olan cümlelerden biriydi benim için. Bir de şöyle bir şey var. Hannah Arendt bir yandan da felsefeci tabii ki ve yapmaya çalıştığı şey aslında bir felsefecinin bir problemle karşılaştığında yapmaya çalıştığı şeylere çok benziyor. Onu fark ettim en son düşünürken. Çünkü kendisine verilen bir durum var. Yani karşısında durduğu bir durum var. Ve bu verilen durumun, bu kötülüğün, bu banal kötülüğün sıradanlığının sınırlarını tanımaya çalışıyor. Yani bu kötülük nereden sonra radikal bir kötülüğe dönüşüyor? Ama hangi sınırlar içerisinde sıradan bir kötülük oluyor? Ya da işte bunu sıradan bir kötülük yapan şeyler nelerdir gibi soruları var. Bu böyle bu tarz bu sorulara cevap vermeye çalışırken bir sosyal bilimci gibi davranırken aslında ana yaklaşımı çok felsefi bir yaklaşım. Bir de zaten felsefede bizim çok karşılaştığımız bir problemdir. Yani bir şeyleri tanımlamaya çalıştığımız zaman yani atıyorum sandalyeyi bile tanımlamaya çalıştığımız zaman üstüne oturduğumuz şey falan diye başlayıp en son korkunç uzun tanımlamalara doğru giden ve aslında tamamen sandalyenin ne olduğundan ya da genel olarak amaçtan uzaklaşmış ve tamamen böyle bir düşünce bulutu haline gelmiş tanımlamalar oluyor. Hannah Arendt'in de bunun bir sıkıntısı var doğal olarak. Çünkü tanımlamaya çalıştıkça bu içinde bulunduğu kötü durum ya da çok apaçık görünen durum flulaşmaya başlıyor tabii ki. Ama bu onun belki bir yerlere ulaşmasını zorlaştırırken bizim bir şeyleri daha net görmemizi sağlıyor. İşte dediğin gibi itaat kısmı var, empati yoksunluğu kısmı var. İşte insanların bu emir komuta zincirinden çıkamayışıyla ilgili bir durum var. Danimarka gibi bir karşı örnek var.
Ben kitabı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani burada tavsiye etmemelik bir durum yok. Ama şey beklentisiyle, yani ben soykırım tarihine dair bilgisi az bir insandım özellikle kitaptan önce. Ve o soykırımın ne demek olduğunu, nasıl uygulandığını, aşamalarının neler olduğunu böyle kafama kazıdı, çiviyle kazıdı. Hani doğrudan bir cevap ya da şunu öğrendim gibi bir şey kitaptan bekleyemiyorum. Ama iç sorgulamalara, çok fazla iç sorgulamaya itiyor insanı. Son olarak belki kötülüğün sıradanlığı kavramına gelecek olursak, ki birçok yerde bahsettik aslında, ortalama bir müsteşar yardımcısından, ortalama bir bürokrattan yerde insan tekmeleten, bir vahşi birine dönüştüren şey aslında bu kötülüğün sıradanlığı. Yani bunu normal kabul edip bunu artık genel geçer ve yapılması gereken şey haline getiren, aslında insanların o rejime ya da adına ne derseniz inanca duydukları bağlılık, bunun olmaması için işte ya Danimarka gibi onurlu bir duruş diyeyim buna, ya Danimarka gibi onurlu bir duruş sergilemesi gerekiyor insanların yeri geldiğinde, ya akılla sorgulaması gerekiyor yaptıkları eylemleri. Burada tabii ne kadar mümkün bu? O içinde bulundukları fanusun, her şeyin normal kabul edildiği ve yeni normalin aslında o olduğu durumlarda, ki mesela orada Arendt yine kitapta şey diyor, normal tepkiler vermek istisnaydı o dönem Almanya'sında diyor. Yani işte evet, bizim bugün normal adettiğimiz tepkileri o tip durumlarda vermek istisna gibi bir hale de dönüşebiliyor. Ama yani dediğim gibi, bir yerde bu insanların bir şekilde mesela çıkmanın mümkün olmaması vesaire, bunlar da tabii kendi içinde çelişkiler barındıran şeyler, ama insanların bir yerde bu tip kötülüklerle karşılaştığında bireysel olarak yapabilecekleri en temel şey akıl yoluyla sorgulaması. Toplumsal ve örgütlü olarak yapabilecekleri şey ise Danimarka'nın yaptığı bu kötülüğe karşı durmak. Ama ne kadar mümkün tabii bunlar, onlar da ayrı tartışma konusu. Ben kitaptan çok etkilendim. Kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Lipcast dinleyicilerine özellikle. Senin de son söyleyeceklerini alalım ve sonra bitirelim.
Tamamdır. Ben de gerçekten kitap beni de çok etkiledi. Bir de bir yandan dediğim gibi soykırım aslında coğrafyamızda çok uzak bir kavram olmamasına rağmen bu Yahudi soykırımı hakkında gerçekten çok az şey biliyoruz. Bizim zaten okulda da hiç İkinci Dünya Savaşı hakkında bir şey öğrendiğimi hatırlamıyorum. Soykırım ya da Yahudi soykırımı dendiği zaman böyle çok karikatür resimler canlanıyordu kafamda bundan önce. Gerçekten Hannah Arendt her şeyi yerli yerine koyuyor bu anlatı içerisinde. Yani kitabın içerisinde çok fazla şey de var. Burada bu oldu, şurada şu oldu gibi böyle tamamen sadece bir şeylerin raporlanması şeklinde bilgiler de var. Ama o bilgiler aslında bizim bu konuda düşünmemizi kolaylaştıran bilgiler oluyor. Ya da bir şekilde şeyleri daha kolay şekillendirmemize yardımcı olan bilgiler oluyor. O yüzden sadece bir İkinci Dünya Savaşı ve Yahudi soykırımı ya da Nazi Almanyası gibi değil de gerçekten pek çok farklı durumda okunabilecek kötülüğün sıradanlığına dair çok fazla ipucu veren bir kitap. Ben de gerçekten bütün Lipcast dinleyicilerine tavsiye ederim. En son beni gerçekten ilgimi çeken küçük bir cümle var. Bunun pek çok duruma uygulanabileceğini düşünüyorum. Ben bizi dinleyen insanların da bir şekilde buna relate edebileceklerini de düşünüyorum. Diyor ki, totaliter yönetimin özünün ve belki de her bürokrasinin doğasının insanları yetkilere ve yönetim mekanizmasındaki çarklara dönüştürmekten ve onları insanlıktan çıkartmaktan ibaret olması, siyaset bilimleri ve sosyal bilimler açısından elbette önemlidir. Bürokrasinin doğasının insanları çarklara dönüştürüp onları insanlıktan çıkartarak yerde tanımadığı bir insanı tekmelemeye kadar getirmesi gerçekten insanın kanını donduran, bir yandan anladığı bir yandan kesinlikle anlayamadığı bir duruma sürüklüyor. O yüzden daha çok bu konu üzerinde düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Ama bence çok güzel bir yayın oldu. Çok da güzel bir kitap seçmişsin Numan'cığım. Teşekkür ederim bunun için.
Benim üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.